Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız Bir Aile Medeniyeti programında daha sizlerle beraber olmanın heyecanındayız. Hepinizi Çamlıca Hüdayi Külliyesi'nden, Erkam Radyo'dan, stüdyolarımızdan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok değerli bir konuğum bizlerle beraber. Siz onu aslında televizyonlardan, ekranlardan tanıyorsunuz ama TRT Belgesel'de Aile Olmak belgesinin yapımcısı özellikle. Ya aktivisti çok sevmiyorum ben ama abi. Aktivist ne ya Allah aşkına?
Bilmiyorum ne aktivist
diyelim,
ne demekse.
Gomurlu mu diyelim?
Yok hocam, biz kendimizi o anlamda biz seyyah diyoruz. Yola düşen diyoruz.
Yola düşen.
Yolcu diyoruz.
Seyyah ve yolcu daha güzel abi.
Evet, yolda olmak diyoruz.
Seyyah. Allah istikamet üzere yolda eylesin. Hı. Değerli Emre Karapınar kardeşim bizimle beraber. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk hocam. Hoş
Sefalar bulduk. Getirdin.
Allah razı olsun.
Ayağının tozuyla geldin. Afganistan'daydın galiba.
Afganistan'daydık evet.
Hoş geldin, sefalar getirdin.
Hoş bulduk hocam.
Ben sizin adınıza davet ederken Afganistan dönüşündeydi. Ya onu uçakta yakalıyorum ya inerken bir havaalanı muhabbetimiz oluyor. Hocam dedi ya yeni dönüyorum, bebeğim oldu daha görmedim. Şimdi onu görmeye gidiyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet lütfeylesin. Dünya aletini mamur eylesin.
Allah razı olsun.
Tam istikamet üzere eylesin. Onu da babası gibi yolda bir yolcu, seyyah eylesin.
Hayırlı bir yolda. Evet,
göz aydınlığı eylesin.
Amin.
Ben bu programları abi, hani konuşulanlar elbette istifadeye vesile oluyor da asıl arka planda bir dua vesilesi kılıyorum yani.
Anne duası.
Anne duası, baba duası, Allah razı olsun. Sizi yetiştirenlerden, emeği olan hocalardan. Abi Yunusça başlayalım. Ben böyle klasik CV'leri pek seven bir kardeşin değilim. Hani Gonglung'da ne var? Bir ben vardır, benden içeri diyor Yunus. Emre'nin gönlünde ne var? Gönlündeki Emre kim? Yolda arıyor, buldu mu, bulamadı mı? Bulacak mı, umutlu mu? Ha, kimdir Emre?
O işte Emre kimdir? Emre aşıktır, dertlidir, yoldadır. Hep yoldadır. Duam da hep şöyle oldu. Ya Rabbi, bir ara şey diyordum. Ya Rabbi canımı yolda al diyordum. Beni yatarken canımı alma diyordum. Sonra duamı bu Afganistan yolculuğunda değiştirdim. Çünkü niye bilmiyorum. Oradaki camilerde aldığım lezzet çok hoşuma gitti. Çok yani
nasıl bir lezzet abi?
Birçok yerde namaz kıldım. Birçok yerde camiye gittim ama nedendir bilmiyorum. Yani çölde de çok namaz kıldım.
Eyvallah.
O da çok güzeldi.
Eyvallah.
Bilmiyorum, Afganistan'da biraz farklı hissettim kendimi. Ki bu duamı değiştirdim ve şöyle dua ettim. Ya Rabbi beni yolda bir mola arasında secdede canımı
eyvallah
al diye. Ay, şimdi ben de duygusalım şimdi ağlarım.
Eyvallah.
Öyle hissettim ve dolayısıyla Emre kimdir'in sorusunu ben hala bilmiyorum. Öğrenir miyim onu da bilmiyorum. Bu yol biter mi sanmıyorum. Emre yolda yürümeye devam eden, yoldan ayrılmak istemeyen ve yoldan da çıkmak istemeyen bir yolcu olarak yaşayan birisi.
Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun.
Ya açıkçası çok da böyle yani kendimden böyle bahsetmeyi becerebilen birisi de değilim. Hatta şimdi başta yapımcı dediniz ya, yapımcı bile değilim. hani kendimi tanımlayamıyorum da, tanımlamak da istemem ama tek söyleyebildiğim en çok hoşuma giden şey yolcu.
Yoldayım. Eyvallah, eyvallah. Yani bu yolun yolculuğu da kutsal bir serüven. Serüvenin kendisi o zaten değil mi?
Şöyle belki hani... bu yolda olmak... Niye yolda? Bu Allah'ın büyük bir nimeti ve bir taraftan hayat devam ediyor ve
Amenna.
Her şey olabilir. Yoldan da çıkabiliriz.
Allah'ım
ve benim en çok duam, annemden istediğim duam, annemin duası.
Elhamdülillah. Ne mutlu.
Çocuklarımdan daha istediğim dua hep bu. Oğlum onu diyorum, oğlum bana dua et diyorum. Bu yol aynı zamanda çok zor. Bu yol aynı zamanda çok cazibeli de. Cazibeli bir tarafı da.
Amenna.
Dolayısıyla hayırlı bir yolda olmak, yolda hayırla yürümek istiyorum ömrümün sonuna kadar.
İnşallah.
Ve canımı da öyle teslim etmek istiyorum.
İnşallah. Hani derler ya abi, hani biz seferden sorumluyuz, zaferden değil diye.
Amin.
Oradaki o sefer işte, o seferin yolculuğu işte.
Zamanımızın aslında hastalığı yani başarıya odaklı olmak, başarı bizim elimizde olan bir şey değil, mücadele etmek bizim elimizde.
Amin.
Düşmek, kalkmak, bu insanın tabiatında olan bir şey ama biz o kadar çok başarıya odaklandık ki mesela sorsanız bana yani bir hedefim var mı? Evet var. Bu yoldan ayrılmamak ve bir az da olsa, küçük de olsa eğer ardımızdan gelenlere yol açıp merdiven olabiliyorsak, o 7 tane güzel adamdan birisiydi daha sonra diyebiliyorlarsa ne ala. Biz bazı şeyleri belki göremeyeceğiz. Kendi yaptığım alanla ilgili söyleyeyim. Biz bazı şeyleri belki hiç göremeyeceğiz. Görmek zorunda da değiliz. Ama bizden sonrakilere bir merdiven olabiliyorsak, bir yol açabiliyorsak.
Eyvallah.
En çok dua ettiğim konulardan bir tanesi bu. İnsan yetiştirebiliyorsak, bir tane adam yetiştirebiliyorsak kendimiz yetişirken. Yani kendi yetişme serüvenimiz devam ederken birikenleri aktarabiliyorsak, bir taraftan biriktirmeye devam ederek. Öyle.
O yoldaki yolculukla alakalı bir esantene arz edeyim abi. Mehmet Görmez hocamdan. Antep'i motive yazılacak. Yaşı tutmuyor. Babasından kaçak yazılacak. Babası medresede kalmasını istiyor. O biraz da böyle matematiğin, fennin, fiziğin, kimyanın, tefsirin, kelamın şeysi, cazibesine kapılmış. O ilimde var, o ilimde var. Bir baba dostu var. Medreseden de onun olduğunu biliyor. Ona gidiyor. O da büyük bir esnaf Antep'in. Hatır sayılır. Diyor böyle böyle okula kaydımı yapmıyorlar. Bugün son gün. Velim olur musun? Adam bağırıyor. Herkes dışarı çıksın. Ya ağlatıyor beni bu ya. Emre abi ya. Hani biz şimdi sen buna bir öğrenci göndersen İHA'dan. Abi yayındayız, işte programdayız, Erkan'dayız, şuradayız, seminerdeyiz, koçluktayız. Bu hafta müsait değiliz. Bayramdan sonra bir görüşelim falan. Ana işe bak şimdi, ana iş. Ana iş ne ya? Herkes dışarı çıksın diyor. Kapatıyor dükkanı, götürüyor. Al sana bir kader işte yani. O hani bir kişinin dedin ya, bak yazdırdığı öğrenci Mehmet Görmez oluyor ya. Ya o dükkanın da, o Antep'teki esnaflığının da, o hayatının da belki anlamı o. Onu elinden tutacak, yazdıracak. Topu topu bir saat belki. Bir saat için bir ömür biçildi ona. Bilemezsin ki hani.
Amin.
Hani o merdiven dediğin o basamak var yani. Bir adım belki. Ama işte nefis de var ya abi. Biz hani yoldan çıkmama, kazanmamız lazım. Onu da geçmemiz lazım. Bunu da elde etmemiz lazım. O da benim olsun. Şu da asıl belki öyle yoldan çıkıyoruz.
Belki de.
Asıl yoldan çıkmamak, orada dükkandan çıkmak belki. O küçük öğrencinin hatırına.
Çok büyük laflar ederken küçük olan ama küçük gördüğümüz aslında çok önemli olan şeyleri kaçırıyoruz bazen hocam.
Ya eyvallah.
Yani o yüzden evet bu alanda yürümeye karar verdiğimizde çok büyük hayallerimiz vardı. Ama işin sonunda öyle olmadığını anladım. Yani o büyük yolculuklar önce içeride başlamalıyız.
Ya eyvallah. Senin bu anlamda bir de yoldan çıkmışlığın var. Yola girmişliğin anlamına yorumladığın Viyana Üniversitesi. Sonra oradan kameraya bir yöneliş var. Oradaki kırılma noktalarını...
Yok, o çok önceden beri vardı. Viyana'ya giderken de öyleydi.
Vardı, kamera vardı. Yani. Malum, objektiften bakıyordun yani hayata.
Bakmaya çalışıyordum, öğrenmeye çalışıyordum.
Güzel.
Şöyle... Hani neden bu alana tercih ettim? Bu bir tercih miydi? Onu bile bilmiyorum. Sadece kendimi en iyi bu şekilde ifade edebileceğimi hissettim yani. Bizimkisi teknik bir mesele değil. Objektifin gözünden bakmak teknik bir olay değil. Dolayısıyla
hani bir kaset teslim etmek değil yani, değil mi?
Tabii,
yapımı.
Tabii.
O değil.
Yani ben kamerayı kullanmasını hala bilmiyorum. Yani ama kamerayla ne söylenebileceğini az çok ne derler ona biliyorum, yanlış olur. Kamerayla bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorum. Bunu kime söylüyorum? Başkasına söylemek gibi bir derdim olmadığını bu yolculuklar bana öğretti. Yani birinci bölümü çekerken ve son bölümü çekerken arasında dağlar kadar bir fark var. O Emre de değişti yani. Dolayısıyla bu çok organik bir süreç. Canlı, sürekli değişiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Kendimi ifade etmek istiyorum. Bir sürü şeye şahit oluyorum. Bu şahitliğin üzerimde bıraktığı bir sorumluluk olduğunu hissediyorum.
Amenna.
Bu şahitliği
Amenna.
Önce kendimle diri tutmam lazım. Yani dolayısıyla ya, benim herhangi bir mesajım kimseye yok. Ama şahitliğimi paylaşma arzum var. Çünkü
eyvallah.
Bu bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum.
Sorumluluk ama bu... abi bir de misyon hani. Seni başkaldır dediğim o. Hani diyorsun ki hani belgesel şimdi. BBC'nin yaptığı belgesel mi yani? Gidip orada çektiği, gösterdiği, gerçeklik değil, bizi yutturduğu o sanal şey gerçeklik değil ki.
İşte en büyük zaten bir hayatımın bir tarafında, bir mücadele tarafında buna verdim. Yani ben üniversiteyi terk ettim, Viyana'yı terk ettim. Ama Viyana çok şey öğretti bana. Viyana'yı terk etmeme sebep olan şey Etiyopya oldu. Hayatımda ilk defa Afrika'ya gittim. Vakıfla, İHA ile beraber. Orada hayatım değişti. Normalde dönecektim yani ben. Kalan dersleri verip gelecektim. Erasmus öğrencisi olarak kendi memleketime geldim. O da işin komik tarafı. Memleketimizde okuyamadığımız için nasıl bir şey merak ettim. Geldim ve o süreçte vakıf beni ilk defa gönüllü olarak gönderdi Etiyopya'ya. Orada karar verdim bir daha dönmeyeceğim.
Ne oldu? Diye.
Ne oldu? Avrupa'da zaten boğulmuştum. Hani bir güzelleme yapılıyor ya batıya dair, Avrupa'ya dair. Evet her şey çok güzel, eyvallah anlıyoruz, yollar falan filan. Ruh? Ruh nerede? Binanın güzel olması, yolların güzel olması, ekonomik anlamda rahatlığın olması tatmin eder mi? Etmez mi? Buradan oturup bunu anlamak mümkün değil. Ancak benim gibi gidip yaşamanız gerekiyor. Yaşadığınızda kimseyle göz göze gelemediğinizde elinizdeki paranızın, arabanızın markasının, hayat standartınızın hiçbir önemi olmuyor. Çünkü biz, hocam sizinle bizatihi sizi tanıyorum ama oturmuş bir muhabbetimiz çok fazla yok. Ama sizinle çok derin bir muhabbete girebiliyoruz hemen. Neden? Bu bizim yapımızla ilgili, inancımızla ilgili, ruhumuzla ilgili. Bu ruh olduğu sürece bizim 30 sene birbirimizi tanımamıza ihtiyaç yok şu muhabbeti yapabilmek için.
Eyvallah. Hemen akort oluyor ruhlar hemen, herhalde hemen. Değil mi?
Dolayısıyla Baudrillard'ın New York diye bir kitabı var. O beni çok etkilemişti. New York seyahat güncesi. New York'u şöyle tanımlıyor. Diyor ki inanılmaz bir akış, inanılmaz bir iletişim var. Kafeler, pastaneler her yerde dolu ama kimse kimseyle göz göze gelmiyor. Bu beni mahvetmişti. Tam olarak Avrupa'da bunu yaşıyordum.
Bunun zıttında Etiyopya'da ne gördün abi?
Bu boğulmuşlukla ben gittim Etiyopya'ya. Etiyopya'ya gittim. Kurban Bayramı'ydı. Aynen Kurban Bayramı'ydı. Hayatımda ilk defa Afrika'ya gidiyorum. Hep duyuyorduk ya. Ve işin en acıklı tarafı şu. İnsanlara Afrika dendiğinde maalesef insanlar önce akla ilk hayvan geliyor. Aslan kaplan gördün mü diyorlar.
Safari şeyleri batılın değil mi?
Dolayısıyla bu bizim açımızdan da çok üzücü. Neyse gittim. İnanılmaz bir şey var. Bir enerji var. Daha girer girmez ülkeye. Onu hissediyorum. Avrupa'da öyle değil. Girerken bile o kasveti hissediyorsunuz. Çünkü insanlardaki ruhsuzluk eşyaya sirayet eder ya, yani. Ediyor ya, da. Ya. Her şeye sirayet ediyor. Dolayısıyla oradaki ormandan da lezzet alamıyordum. Yeşilliği falan övülü, ondan da keyif alamıyordum. Alamıyordum. Bu benimle ilgili. Bu mutlak doğrudur demiyorum. Şahsi tecrübelerimi paylaşıyorum. Dolayısıyla Afrika'da bunu hissetmedim ama. İşte sözüm ona fakirlik var. Aslında zenginler sömürülüyorlar. Fakir demek istemiyorum ya, o yüzden. Ya, bu yanlış ya, bir şey. Ya. Zenginler zenginliği ellerinden çalınmış. Alın. Zulme uğramışlar. Mazlumlar miskin değiller. Onlar zulme uğramışlar. Hal bırakmamışlar. Dolayısıyla hani yatıyorlar falan filan diyoruz bazen. Yanlış, tembel hiç değiller. Afrika gücü, Afrika ruhu diye bir şey var çünkü. Ben buna iman ediyorum, şahit de oldum. Sadece onu tekrar canlandırmak gerekiyor. Hasıl gittim, bu enerjiyi gördüm. İçim mesela mutlu. İki şeyi hiç unutamıyorum. Bir, kurban için gitmişiz. Hani diyorsunuz ki adamlar işte imkanı belli. Şu bu, hani işte ne bileyim et kesiyorsun. Adam... Senin yani oraya gelen, getirilen şeyi seninle paylaşmanın derdinde bir sofra kurdular. Aman yarabbim yani oradaki o atmosfer aile. Atmosfer inanılmaz etkiledi beni.
Sen de o ailenin büyüsesin artık. Tam yani o dakikadan itibaren.
Ben beyazım, onlar siyah, namaza duracağız. Safları düzelsin, ayaklarıma baktım. Simsiyah ayaklar, benim ayağım bembeyaz. Ya bir mutlu etti beni, bir etkiledi. Bir daha dedim, dönmeyeceğim dedim. Çünkü bu insanlar dedim. Sözüm ona, yokluğun içerisinde varlığı yaşıyorlar. Avrupa, varlığın içerisinde yokluğu yaşıyor. Bu varlık yokluk, bu zenginlik kavramı maddiyatla anlatılabilecek, tanımlanabilecek bir şey değil. Zenginlik orada görüntüde yok dediğimiz şeyin içerisinde o varlıkla mutlu olabilmeyi becerebiliyorlar mı? Beceriyorlar. Mutlular mı? Mutlular.
Kesinlikle.
Mücadele var mı ellerinden çalınan için? Evet var. Bu beni çok sarstı ve bir daha derim Avrupa'ya dönmek istemiyorum. Dönmedim. Eşyalarımı bile toplamaya gitmedim. Kitaplarım, her şeyim arkadaşlarım yıllar sonra taşındı.
Bununla alakalı abi ufuk açıcı bir şey oldu o ibaren. Ben aynı zamanda TABA'nın yönetimindeyim. Türk-Afrika İşbirliği Derneği'nin. Miskin değiller dedin. Şimdi mutfak 5 metre ötede. Ne hanımından ne çocuğundan su isteyebiliyorsun yani. 5 kilometre öteden sırtlarında, boyunlarında su getiriyor ya bu kadınlar. Hani ne miskinliği ya. Bize yutturulan bir Afrika var.
Şey mesela şey yani, deniyor. Şu da beni çok rahatsız ediyor. Mesela tahkir ediliyor. Bu yanlış bir şey. Bu, yani onlar bizim kardeşlerimiz. Tahkir edemeyiz. Dolayısıyla aslında şunu diyeceğiz. Bu insanlar fakir değil. Bu insanlar güçlü. Onları onurlu etmek lazım.
Eyvallah.
Hatta harekete de geçirmek lazım.
Kesinlikle,
dolayısıyla kesinlikle. Biz şunu kaçırıyoruz. Belki başka şeyler düşünüyoruz. İyi niyetliyiz ama yanlış. Niye yanlış? Çünkü bundan onlar da rahatsız. Özellikle Türkiye'de okuyan Afrikalı arkadaşlar da rahatsız Afrika'nın bu imajından dolayı. Afrika çok güzel bir yer. Yani sadece suratına sinek konmuş çocukları göstermenin bir alemi yok.
Ya,
doğru da değil.
Ya, ya.
Neden? Çünkü herkesin bir onuru var. O insanları ayağa kaldırmak, mücadele ruhunu içlerinde olan, biliyorsunuz bugün Fransa milli takımını ayakta tutan Afrikalı oyuncular. Yani onlardaki kesinlikle, enerji potansiyeli
kesinlikle.
Muhteşem. Ayağa kaldırmak, motive etmek, onurize etmek ve hatta onlara şunu hissettirmek lazım. Sizin bize ihtiyacınız yok. Bizim size çok ihtiyacımız var. Çünkü siz bize birçok şey öğretiyorsunuz. Mutlu olmayı sizden öğreniyoruz. Ellerimizdekiyle mutlu olmasını bilemiyoruz. Siz bize öğretiyorsunuz. Ve aynı zamanda sizin maruz kaldığınız, yıllarca maruz kaldığınız bu sömürgeden ötürü bu halinizi görüyoruz. Hala buna rağmen bir direnciniz var. Bu bize ilham veriyor. Şimdi kime ihtiyacı var hocam?
Süper. Ben bunu söylediğini Emre'cim, gelen muhacirler için, ya diyorum muhacir siz değilsiniz yani, siz ensarsınız, bize yardım ediyorsunuz yani. Burada dini bilgilerinizle, Arapçayı bize öğretmenizle, buradaki sohbet halkaları kurmanızla, hani eşlerimize, çocuklarımıza, bize çok ağır şartlarda ucuz iş gücüyle bizim için çalışmanızla, kim dediğiniz gibi kim kime muhtaç yani. Hani onu anlamak lazım. Bir de Afrika'nın ayağa kaldırmasıyla alakalı bu oryantalist bakış açısı abi, o BBC'ye senin de öyle baş kaldırım var. Hala İstanbul'da 2022 Türkiye'sinde hani Batı kafasıyla çok meşhur birisi gelip film çekse, kalabalık bir yer, Sultanahmet'in ara sokakları, birkaç çarşaflı ve başörtülü, birkaç hacı çarşaflı şey şalvarlı falan, hani öyle bir Türkiye şey yapıyorlar. Hani onların imaj gözünde de o imaj geri kalmışlığın ifadesi, ki asla değil.
Aha, ben de onu diyecektim.
Asla yani değil.
İki türlü vuruyorlar orada.
Aynen, iki türlü. Tam burada işte Muharrem Balcı hocam, bu da bana farz oldu diyor. Yani bu olayı görünce çok sevdim bu kelimeyi. Bu da sana farz olup da ben bir yapım yapacağım diyorsun. Tamam, ben yapımcı değilim ama önce ben kendi gözümle içimdeki Emre'mi objektif tutup gör bunu diyeceğim. İdrak et. Bak yolun bu senin. Sonra o yoldan geçenlere de bir çığır, bir yol açarsan.
Yani hocam şöyle.
Ne mutlu canına.
Ben üzüldüğüm taraf şu. Yani o yapımları yapanlar bir şeye inanıyor ve inançlarına öyle bağlılar ki bunu işlerine sirayet ettirebiliyorlar. Biz bu işleri yaparken sadece kopya ediyoruz. Dolayısıyla işin ruhuna vakıf değiliz. Fiziksel olarak sömürüye uğramadık ama zihinsel olarak sömürüye uğradık.
Kesinlikle.
Özellikle bu işleri yapan arkadaşlar gerçekten, yani Abbas Kiarostami aslında sosyalist kafası olan bir adam ama hiçbir zaman kendi topraklarındaki değerlerine yabancı olmamış bir adam. O yüzden önemlidir yani. Ama bizim buradakiler, o yüzden İran'dan bir şey çıkıyor film olarak,
evet,
sinema
olarak. Evet, kesinlikle.
Bu bizden,
çünkü bir duruş var değil
tabii,
mi?
Yani kendine yabancı değil.
Süper.
Kendine yabancı değil. Kendini reddetmiyor.
Reddetmiyor.
Dolayısıyla bizdeki temel sıkıntı bu. Şimdi o İstanbul'u, Türkiye'yi o şekilde göstermek isteyen bir şeye inanıyor. Netflix'in sahibi de bir şeye inanıyor ve ona iman ediyor. İmanı ettiği şey
çalışıyor,
işine yansıyor.
Onun için değil mi?
İşine de yansıyor.
Süper.
Bu böyledir. Herkes bir şeye inanır. LGBT'ye mi inanıyor Netflix'in sahibi? Kendisi de öyle mi? Eyvallah. Adam işini iyi yapıyor mu? Yapıyor. İman ettiği şey işlerine sirayet ediyor mu? Bu gayet normal bir şey.
O dolayısıyla zaman bizim sorun iman bizde. Çaba nerede? Sorun bizde.
Sorun
süper.
Bizde.
Süper. Karşı bizim mahalleye
değil.
Dönmek lazım.
O yüzden ben Netflix'e falan hiç uğraşmıyorum. Mesela Minnoşlar diye bir çok ortalığı sallayan, Fransa'da yaşayan Afrikalı çocukların hikayesini anlatan bir film. Bir ailede Müslüman, baskı gören bir ailede büyüyen bir küçük kız dansçı olmak istiyor. Belki bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Herkes mesela böyle işte İslam'a hakaret etti bilmem ne, böyle film olur mu? İşte ne diyorlardı? Pedagojik açıdan da bir şey diyorlardı. Pedofili. Pedofili içeren bir film, böyle bir film olur mu? Nasıl olur falan filan. Herkes bunu konuştu. İşte Netflix'e saldırdı. Ama kimse şunu sormadı. Bu işin yönetmeni kim? Bu işi kim yaptı? Netflix yaptı zannediyoruz. Hayır. Bu işi beyaz bir Fransız yapmadı. Yanlış hatırlamıyorsam Burkina Faso'lu muydu?
Olabilir Burkina Faso'lu.
Ya Burkina Faso'lu. Evet, yani bir Afrika ülkesinden, ülkesi menşeli bir hanım, Afrikalı bir hanım, Fransa'da yaşayan, büyümüş, okumuş, etmiş bir Afrikalı kız yaptı. Kız yaptı. Bu ne demek biliyor musun? Abi şu, Fransa artık bir Fransız yönetmenin bunu yapmasına gerek yok.
Gerek yok.
Artık kendi coğrafyanın yönetmenlerini de kendileri yetiştiriyorlar. Temel sıkıntı bu. Bu daha büyük bir tehlike.
Aynısını Türkiye'de de yapıyor işte şu anda. Işte, abi.
Onu diyorum. Yıllarca böyle. Aynısını şimdi mesela diğer konuya geleceğim. Türkiye'yi bu şekilde gösterme. Buradan iki şekilde vuruyorlar. Bir, Türkiye'nin imajı bu diyorlar. İki, imaja bakıyorum. Benim değerlerim niye benim kalkıp bunu, biz böyle değiliz dedirtiyorlar. Çarşafta benim çarşafım. Sana ne?
Ya.
Sana ne?
Ya.
Ben buyum. Ben buyum derken bir, yani beni böyle psikolojik biz bu değiliz dedirtmeye çalışıyor. Hayır, ben buyum da sana ne bundan? Bir, yani ne bileyim, orada beni bu şekilde tahkir etmeye çalıştığını düşüneceğin bir, benim için tahkir değil. İkincisi yani şunu da hep dedirtiyor bize. Neden diğer taraflara da göstermiyorsun? Yani beni niye böyle bir düşünce içerisine sokuyorsun? Ya, bu bir kompleksin sebebi, tamam mı? Yani o kadar kompleksin ki.
Kesinlikle.
Ben buyum kardeşim, sakallıyım, çarşaflıyım. Sana ne? Şimdi Afganistan'a niye gittik biliyor musunuz hocam? 20 yıl sonra Amerika'dan sonra Afganistan ne halde acaba? Çünkü biz şu an neyi konuşuyoruz Afganistan'a dair? Taliban. Aşağı Taliban, yukarı Taliban. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Hep Batı'nın gözüyle sosyal medyada da, medyada da, televizyonlara, gazetede hep Batı'nın gözüyle bakıyoruz Afganistan'a, Taliban'a, ona buna. Kültürel kodları bilmiyoruz. Taliban ne bilmiyoruz. Diğer gruplar ne bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Halkını bilmiyoruz. Afganistan dediğimizde Afgan mülteciler üzerinden Afganistan'ın güzellemeleri diyorum sözünü, güzellemeleri yapıyoruz.
Eyvallah.
Dolayısıyla bugün konuştuğumuz konu ne? Taliban yukarı.
Ne oldu?
Yok, Taliban, yok o da değil. Keşke öyle olsa. Taliban yukarı, Taliban aşağı. Kadınlar, işte kadınların işte özgürlükleri elinden alınıyor. İşte peçeydi, ıvırdı, zıvırdı, bunlar konuşuluyor. Bir de işte kızların eğitim hakkı meselesi konuşuluyor. Tamam, hepsi konuşulsun. Eyvallah. Amen. Bununla ilgili problem yok. Ama bir, taraflı konuşuluyor, yanlı konuşuluyor. İki, daha büyük tehlike. Bu topraklar 100 yıldır öyle de son 40 yıldır, 20 yılı Sovyetler, 20 yılı Amerika, milyonlarca insan ölmüş, milyonlarca kadının haklarını savunuyor, milyonlarca kadın tecavüze uğramış, kadınlar öldürülmüş, çocuklar öldürülmüş, insanlar mayınlardan dolayı sakat kalmış. 40 yılın sonunda konuştuğumuz konuya bakar mısınız? Kimse diğerlerini konuşmuyor.
Ya.
Biz de dedik ki oraya gideceğiz. Bugün Amerika kadınların hakkıyla ilgili bas bas bağırıyor ya medyasında. Christina Amanpour oradaydı, ben oradayken. İşte yanlı yayınlar yapıyor. Bak, yanlı yayın hala yapabiliyor. Amerika düşman olmasına rağmen medyası gelip orada yayın yapabiliyor.
Ya.
Kimse bunu görmüyor mesela. Yanlı yayın, yalan yanlış haberler yapabiliyor.
Ne kadar büyük bir acı abi ya.
Şimdi onu diyeceğim. Ve şunu dedik. Kimse Amerika'nın yıllardır orada öldürdüğü kadınları konuşmuyor. Orada düğün günü öldürülen gelinleri, damatları konuşmuyor. Bir sürü psikolojisi bozulmuş, ev kredisi borcundan dolayı askere yazılmış Amerikan askerinin yaptığı psikopatlıkları konuşmuyor. O yüzden dedik ki önce Afganistan'a gideceğiz. Amerika'nın, insanların konuşmadığı şeyleri konuşacağız. Ondan sonra da finalde de Amerika'ya gideceğiz. Amerika...
Bir de oradaki
Chicago, New York şehirden
inşallah,
şehirden 5 kilometre öteden göründüğü gibi parlak bir şehir değil.
Yeah.
O parlak şehrin dibindeki viraneleri, harabeleri, o yüksek binaların altında ezilen insanları, aslında kendisine bile hayrı olmayanın başkasına hayrı olur mu? Tabii ki olmaz. Dolayısıyla New York'taki özgürlük anıtının altındaki mahpusları anlatmadan Afganistan'a hiçbir şeyi götüremeyeceklerini anlayamayız. Zaten niyetleri olmadığını zaten
eyvallah,
biliyoruz da.
Eyvallah.
Ama bir algı var ya, hep böyle demokrasi götürüyoruz. Ya böyle bir şeye inanmıyoruz zaten de. Ah, bir de Amerika'nın bir rüya değil, kabus olduğunu anlasak daha iyi olacak.
Burada bir parantez içinde şunu söyleyeyim abi. Ben 20-30 yıldan beri buna çok dikkat eden bir kardeşinim. İsim vermiyor bizim medya. Hadi malum medyayı geçtim. İşte Filistin'de diyor, işte bir genci öldürdüler. Bir eve bomba düştü, 10 kişi öldü. Ya o kişi ne ya? O benim din kardeşim, onun bir ismi var. Dediğin gibi o bir gelinlik kız, o yeni evlenmiş bir damat, o yeni eşi doğum yapmış, bebeği kucağında ölen bir aile. Evet. Afganistan'da da böyle bir isimsizleştirme şeyi var böyle. İşte iki tane şey öldü Afganlı. Ya bir ismi var kardeşim, bir mesleği var. Ama öbür tarafta kendileriyle alakalı bir şey olduğunda, şimdi daha yeni İspanya 37 bir sayısı var yani. Sayı sadece 37 Afrikalı öldürüldü.
Çok basite geliyor mesela. O kadar, bir insan ne demek?
Sayı ya? Olduğunda yani onlar ne işkencelerle öldürüldü. Kimdi onlar? Onların bir öyküsü. Bu anlamda o öyküyü ayağa kaldırmayı çok önemsiyorum. O az evvel söylediğin ruhsuzlukla alakalı. Abi bakıyorum senin objektifinden kameranın öbür tarafına, hani kamera maddi anlamda yokluk alemini gösteriyor. Hiçbir şey yok. Ama çocukların gözünde senin burada kazanda dağıttığın pirinçten alacaklar, pilavdan alacaklar. Taslar boş. Gözler dolu, gönüller dolu. Heyecanlılar. O yemek heyecanı değil yani. Seninle olmanın, oraya birisi gelmiş, onlardan birisi, aile olmanın bir heyecanı. Öbür tarafta bakıyorum 300 çeşit açık büfe. Otelde kuyrukta önünde 3 kişi var. Yani 4. diye surattaki bir ifadeye bakıyorum. Hayatı kaymış insanlar. Hani varlık içinde yokluk, kalabalıklar içinde yalnızlık. Herhalde bu çağın tam tanımına uyuyor. Ben ilk başladığımda Emre'cim duam şöyleydi. Birkaç seminerde de beraber olduk seninle İHA'nın. Allah'ım dedim ya, beni bir gün bir seminer vermeye giderken canımı al. Birkaç defa gittim. Sonra düşündüm gittiğim yerlerde, ya orada ölsem şimdi al başına bela. Hoca öldü yani şimdi. Seminer verirken, yolda öldüm, beni göremediler yani. Hani seminer vermeye giderken ölsem amacımı yapamadım yani. Ben bir yoldaydım, bir şey anlatacaktım yani, bir mesajım var. Dedim değiştirdim duayı. Birkaç ay sonra dedim seminer verirken baktım o çocuklar var, hanımefendiler korkacaklar şimdi, hoca öldü, başımıza kaldı. Şimdi duamı ben de 20 yıldır değiştirdim. Allah'ım diyorum beni bir seminer dönüşünde, yine yolda tabii, hani su testisi su yolunda.
Kimseye zahmet vermedi.
Eyvallah. Dostun tabii zahmet olmaz da Allah, amin, dost eylesin. Amin. Abi senin özellikle aile olmak belgeselindeki bu yokluk çeken Afrika ülkelerindeki aile hayatı. Tabii orada bir de merhamet
değil,
var, kanaat var. Amenna. O gözle görülen varlığın içindeki o merhameti, kanaati, sevgiyi, saygıyı.
Aslında benim yani bu çok güzel şey söylediniz. Yani bu niye böyle? Benim yani kendi yaşanmışlığımla ilgili de bir durum bu. Yani bu bir proje değil. Zaten hiçbir yaptığım şey bir dur düşüneyim bir proje üreteyim diye, hiç öyle bir proje olmadı. Hep içeriden tetiklendi. O bir rahme düştü.
Vakti ve geldi.
Rahme düştü. Eyvallah. Bunu yapma ihtiyacı hissedildi. Aile olmak dediğimiz proje yeni bir proje değil. Çok eskiye dayanan. Hep bunu istedim, yapmayı istedim. Çünkü aslında benim de bununla ilgili bir yoksunluğum var. Yani dolayısıyla bununla ilgili hasretliğim var. Bu hasretliğin doğurduğu bir şey oldu. Bununla bazı kavramlar yerine oturdu. Yani işte Avrupa'daki o yalnızlığı görmekle kendi yalnızlığımı bunu özdeşleştirmek. Etiyopya'ya gittiğimde o varlığı bulmak. Demek ki yoklukla... yokluğu gördükten sonra varlığın kıymeti öyle anlaşılıyormuş. O varlıkla beraber bu varlığın anlatılması lazım. Çünkü o varlıkla beraber inkişaf eden muhteşem bir merhamet var.
Elhamdülillah.
Dolayısıyla bu beni etkilediği için, beni iliklerime kadar hissettirdiği için bu şekilde doğdu bu iş. Bir taraftan da tabii ki bir mücadele de var. Yani iyiliğin karşısında kötülük olduğu gibi, kötülük karşısında iyilik olduğu gibi, işte merhametsizin karşısında merhamet olduğu gibi, bunu diri tutma gayreti de olmalı. Nerede ama? İlk etapta içimizde. Biz merhametli olmadığımız sürece başkası merhametli olamaz. Dolayısıyla merhameti yaşayan ve yayan olmak lazım. Ben merhameti yaşayabiliyor muyum? Yaşıyorsam zaten yayılır. Dolayısıyla özelde benim kendimi diri tutmam gerekiyor. Yani Efendimiz'in tebliğ metoduna bakıyorum. Efendimiz tebliğ yapmaya ne zaman başlamış? Teknik olarak herkes şey diyor, 40 yaşında vahiy geldiğinde. Hayır, çok daha önce. Niye? Çünkü insanlar peygamberlik gelmeden önce ona el emin diyorlar.
Ya.
Peki orada bir sözle anlatım var mı? Veya
olmuşluk var orada.
Veya şey var mı? Birine bir şey anlatma, bir şeyi dikte etme var mı? Hayır, yok. Ne var? Tamamen hal var.
O kadar.
Yaşamak var. Doğruyu yaşamak var. O doğru yaşadığı için etrafına bir yansıyan bir ışık var. O ışığın adı işte El Emin. Dolayısıyla 40'ına geldiğinde Efendimiz tebliğe sözlü olarak başlıyor. Ama ondan öncesini kimse görmüyor. O yüzden benim kanaatim bu. Mutlak doğru değil. Benim kanaatim iki şeye çok ihtiyacımız var. Bir, yaşamaya. İki, Taif'teki onlar bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı.
Eyvallah.
Duruşuna. Şu zamanda en çok buna ihtiyacımız olduğunu hissediyorum.
Eyvallah.
Benim kalkış noktam, kaynağım da bu iki yaklaşım. Bununla beraber bu mücadeleyi kime karşı veriyorum? İşte benim gittiğim yerlerde hep konu başlığım şu oluyordu coğrafyaya dair. Coğrafyanın perdelenen hakikati. Yani bununla ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Siz de az önce söylediniz ya, BBC, National Geographic, Discovery Channel ve muadilleri, diğer kanalların bir Afrika anlatımı, Asya anlatımı, Doğu anlatımı, sözüm ona tırnak içerisinde kime göreyse bilmiyorum, Orta Doğu anlatımı var. Onların anlattıkları var. En basitinden şöyle anlatayım. Google'a Maldivler yazdığınızda, hatta birçoğumuz biliyor, Maldivler dendiğinde aklımıza ilk gelen görüntü ne?
Maalesef.
Söyleyeyim.
Tatil.
Değil mi? Turkuaz su. Beyaz kum. Palmiye ağacı. Muhteşem bir görüntü. Peki mesela bizim oraya dair tek bilmemiz gereken hakikat bu mu? Yani mesela neden Maldivler insanına dair, halkına dair, coğrafyasına dair hiçbir şey bilmiyoruz da sadece turkuaz su ve kum ve palmiye ve turistik oteller görüyoruz, biliyoruz. Google'un bize söylediği gerçek bu. Bizim de oranın gerçeğine dair bilgimiz bu. Peki bu hakikat mı? Zanzibar da öyle. Mesela otellerin ardındaki hayatı biz niye bilmiyoruz?
Ya.
İşte ben o yüzden coğrafyanın perdelenen hakikati diyorum. Süper. Biz de o hakikati perdelemeye çalışan yolcular, şahitler ve bu şahitli insanlarla paylaşan kişiler olarak kendimi tanımlıyorum. Bir yönetmen olarak, bir belgeselci olarak değil.
Eyvallah.
Onlar çok bana geliyor, eksik geliyor. Dolayısıyla BBC de bir şeye inanıyor. Neye inanıyor? Ben coğrafyanın hakikatini perdelemeliyim. Neyle? Belgeselle. Neden? Çünkü belgeselin ben tanımını üniversitelerde gerçek olarak yaptım.
Ya.
Dolayısıyla belgeseli ben gerçek olarak
referans
kabul...
Referans alınan bir
tabii,
yalanı belgeseli, yuttururum ben böyle.
Belgeseli ben gerçek olarak tanımlattım ve hakları da var. Çünkü 60-70 yıldır bu işi yapıyorlar. Bu işi adını onlar koymuşlar ama biz öyle olmadığını daha yeni yeni öğreniyoruz. Yani onların gerçek dediği şeyin gerçek değil... Onların gerçeği olduğunu, coğrafyanın hakikati olmadığını yeni yeni öğreniyoruz. Dolayısıyla...
Bu noktada, çok özür dilerim abi. Dediğine bir örnek vereceğim. Hani BBC mantığıyla, National mantığıyla baktığında gözün senin bir mercek. Böbreğin süzek, kalbin pompa, bu kadar. Ha ne kadar öyle. Sığ. Benim kalbim o değil ki. Benim kalbim imanımın merkezi yani. Gönül Allah'ın evi, başka bir şey yani. Gözüm,
i̇şte, hocam,
gözden gönlüne giden bir yerin kapısı benim mercek değil, gözüm bir kapı ya.
İşte belgesel,
gönül kapısı yani.
İşte biz belgesel çekemeyiz o yüzden, yapamayız. Biz yapamayız. O yüzden yani bu iş çok ağır geliyor bana. Niye? Biz meseleye teknik yaklaşmıyoruz
ki. Saçları boş yere beyazlatmadık diyorsun.
Teknik olarak yaklaşmıyoruz ki. Yani hayatını çektiğimiz insanlarla iş bitti, belgesel çektik, dönüyoruz, sırtımızı dönüyoruz diyemiyoruz. Biz nasıl onların hayatını çektiysek o insanlar bizim hayatımıza giriyor ve yokmuş gibi yaşayamıyoruz.
Elhamdülillah.
Ve bunun altında da eziliyoruz ama bu sorumluluğun altında.
Sorumluluk büyük.
Dışarıda daha önce de program öncesinde konuştuğumuz Eyvallah. Gibi bu sorumluluğun altında ezilmek çok ağır geliyor. Çünkü gittiğimiz ülkelerdeki bulduğumuz karşılık bizi mutlu ederken onun altında, o sorumluluğun altında kalacak mıyız, kalkacak mıyız korkusu, endişesi bizi... Hatta bu yanlış bile bize yaptırtabiliyor bazen.
Allah'ım
elimiz muhafaza. Ayağımıza dolaşıyor yani.
Allah'ım
ne yapacağız, ne edeceğiz?
Ama kutsal bir endişe. Ağır bir yük ama kutsal bir endişe.
İnşallah.
Dağlar çekememiş
Allah
o ağır yükü
abi. Diyeyim.
Biz çekelim inşallah.
BBC ile ilgili şunu söylemeye Hı-hı. çalışıyordum bir de. BBC tabii ki coğrafyanın hakikatini perdeleyecek.
Ya.
Neden? Sömürü nasıl devam edecek? Bize tabii ki Afrika'ya dair iki şey söylüyor. Bir, mesela Maldivlerin ne derler ve Zanzibar'ın mesela bir Afrika ülkesinden ziyade tatil beldesi olarak addediyoruz. Ama Afrika dendiğinde aklımıza mesela hayvan getiriyor. Niye? Çünkü hayvan belgeselleri ya, zannediyoruz izlediğimiz belgeselleri. O bir hayvan belgeseli değil. O sistem belgeseli. Sistemin devam etmesini sağlayan, algıların oluşmasını sağlayan bir materyal, bir araç. Ve bunu çok iyi kullanıyorlar. Dolayısıyla belgesel çektikleri hayvan da olsa, insan da olsa o bir malzeme. Biz hayatını anlattığımız insanlara malzeme olarak bakamayız.
Amen.
O yüzden döndüğümüzde onlarla irtibatımız kopmuyor. Kopamıyor.
Allah razı olsun.
Yani imkan oldukça. Dolayısıyla BBC o coğrafyanın hakikatini perdeleyecek ki sömürmeye devam etsin.
Devam edebilsin. Hatta çok meşhur bir profesörleri Harvard'da son konuşmasında hani biz onları köle olarak kullanmak zorundayız. Bu sistemin devam etmesi için onlara köle olduklarını inandırmamız lazım diye böyle bir üniversite kürsüsünden bir laf etmişti. Ben de seminerlerde şey kullanıyorum acizane. Hani bu insanat bahçelerinde 60 tane Avrupa'nın sözde medeni Avrupa'nın başkentlerinde ve büyük şehirlerinde Afrikalı o masum aileleri koyup bir hayvan ırkıymış gibi, o bir türmüş gibi onları insanat bahçelerinde teşhir etmesini. Daha 50 yıl önce yani. Çok da uzun yüzyıllar önce değil yani.
İşte şimdi
oradaki acıyı şöyle yorumluyorum ben. O çocuk hani muz uzatılıyor, alıyor ya onu. Hayat bu zannediyor. Yani öyle anlatmışlar. Senin gerçekliğin bu. Ben efendinim, sen de kölesin. Sen de zaten böyle yaşarsın bu standartlarda. Ama işte bu yakınlaşma, o simsiyah parmak uçlarının arasında bir beyaz secdeye giden varlık... Oradaki o varlığın inkişafında sorumluluk ağır dedin ya, bir kıvılcım oluyor işte yani. Küçük bir çakmak belki ama işte oradan oluyor o patlama.
Öyle.
Rabbim hayırlara vesile kılsın
amin,
bütün çabalarını.
Amin, cümlemi.
Bir şey soracağım. Doğu'yu gördün, Batı'yı gördün, Türkiye'yi gördün. Hani bu programda aile medeniyeti, sonuçta aile odaklı da bakmak istiyorum. Aileye baktığında en büyük farkı nerede görüyorsun Doğu'nun ve Batı'nın aile yapısında? Bu bizim ideali bulmamız açısından da bir soru aslında.
Yani şöyle...
Doğruyu, yanlışı nerede görüyorsun? Yani bizdeki yanlış nerede, batıdaki yanlış nerede, doğunun doğrusu ne? O gizlenen hakikati ne ailelerde? Ne tür bir farklılık var?
Yani tabii çok farklı ülkelere gittik, farklı yapılar gördük ama birbirine benzeyen yapılar çoğu. Avrupa hariç. Avrupa'da olay daha farklı. Yani o herhalde o toprakların geçmişle ilgili gelen bakiyesiyle ilgili tahminimce. Bir de modern zamanlar yaşıyoruz. Artık yani çölde su bulamazsınız ama kola bulabilirsiniz yani. Dolayısıyla yani kapitalizmin her yere bir hegemonyası söz konusu. Onunla beraber bir kültür oluşuyor. Onunla beraber bir düşünce oluşuyor. Onunla beraber bir aile yapısı oluşuyor. Şimdi bizim aileden kastımız sadece anne baba çocuk değil. İnsanlık ailesi, ümmet ailesi, merhamet ailesi.
Çünkü tarih ben bakışı o herhalde değil mi?
Çünkü ben yani benim bir ailem olmadı. Ama Allah bana öyle bir başka bir yer nasip etti ki kan bağım yok, hiçbir şeyim yok. Ama orada o aileyi, o ailenin içerisindeki sıcaklığı, dolayısıyla merhameti, paylaşmayı, sevgiyi orada buldum. Dolayısıyla demek ki bu sadece...
Nesep yani, ve kan bağıyla olan bir şey olan değil bir şey demek değilmiş. Ki.
Dolayısıyla olduğunda muhteşem bir şey oluyor. O
eyvallah,
ayrı bir şey.
Eyvallah.
Ama Allah bir yerden aldığında öbür taraftan veriyor. Efendimiz'de olduğu gibi yetim büyüyor.
Amen.
Annesini kaybediyor, işte babasını kaybediyor.
Ama iyi bir dede veriyor, iyi bir eş veriyor.
Amca
veriyor. Anne alıyor ama onun annelik yapan bir koruyucu veriyor yani.
Bu muhteşem bir şey.
Yani İlahi Allah, adalet herhalde
tam
bu değil mi Emre'ciğim?
Allah'ın merhameti bu.
Merhameti.
Dolayısıyla yani... Bugün aile dediğimiz şey herkes bir çatı altında ama herkes farklı odalarda. Bir sofra kurulmuyor. Herkes bir araya gelip bir şey paylaşmıyor. Merhamet ortada yoksa biz buna yani görüntüde aile desek de gerçek anlamıyla aile diyemeyiz. Aile demek bu demek değil.
Aile gibi yaşamıyorlar çünkü değil mi?
Paylaşım yok.
Paylaşım
merhamet
yok. Merhamet
sevgi
yok.
Dolayısıyla işte yani Avrupa'da benim şahit olduğum şey buydu. O tırnak içerisinde bireyselleşme dediğimiz bir bela var. Bunun uç noktası da Avrupa. Bu tarafta bizdekini söylüyorum. Hı hı. Bireyselleşmeyi bir kesim çok olumlu yaklaşırken bir kesim tamamen gömüyor. Bunun ortası olmak zorunda. Yani biz şahsımızı, şahsiyetimizi bilmeden, kazanmadan yani dolayısıyla
bunu yok sayarak,
yok sayarak işte biz diyerek Biz olunmuyor. Önce benini tanıyacaksın, işte bireysel olacaksın, ondan sonra bize ulaşacaksın.
Eyvallah.
Ben bu daha önce ben de aynı şeyi düşünüyordum. Kesinlikle ben demeyeceğiz. Bizde öyle bir şey var ya, ama aynen, bunun götürdüğü bir aynen şey var. Beni tanımayan bizi nasıl ulaşacak?
Avrupa'da bir de şahsiyet orada yok oluyor.
Tabii. Yani şahsiyet yok oluyor. Evet. Dolayısıyla bu bir denge. Hayat ve hep bir denge üzerine kurulu ya. Yani her an her şey değişebilir. Dolayısıyla sürekli dengede tutmak için zaten ömrümüz boyunca bunun mücadelesini veriyoruz. O yüzden diyorum ya, yoldayım ama ne olacağımı bilmiyorum.
Eyvallah.
Nereye varacağımı bilmiyorum.
Eyvallah.
O yüzden sürekli her an bir çuvaldız var. Kendimi diken üstünde hissediyorum. Aslında bu iyi bir şey. Kontrolü sağlıyor. Dolayısıyla gördüğüm şey şu. Avrupa'da tam bir bireyselcilik. Dolayısıyla merhametten, sevgiden, paylaşmadan uzak bir yapı. O yapıda doğan çocuğun nasıl büyüdüğünü, sonunda büyüyüp askere gittiğinde Irak'ta, Afganistan'da, Somali'de, orada, burada neler yaptığını ya, şahit olduk.
Ya.
Bu yüzden aile önemli. Ama nasıl
eyvallah
bir aile?
Eyvallah.
Sevginin, merhametin paylaşıldığı bir aile. Dolayısıyla doğuda tabii ki yıllarca sömürü sistemi, yıllardır süren sömürü sistemi, sömürü sisteminden ötürü, o baskıdan ötürü insanlar tek kurtuluşu ailede bulmuşlar, bir arada kalarak. Biz bir arada kalırsak güçlü oluruz, savunma mekanizması geliştirmiş. Yani aslında bu doğal bir seleksiyon olmuş. Yani bir taraftan kültürel kodlar böyle oluşmuş, inançla beraber bütünlüğe ermiş.
Eyvallah.
Şimdi orada da uç nokta ne oluyor? Orada da beni kaybetme durumu söz konusu oluyor. Dolayısıyla
ikisi arasında denge diyorsun.
Denge. Benim yani gördüğüm bu, yani o taraf benim tabii ki o birlik beraberlik çok hoşuma gidiyor. Ama o birliğin beraberliğin içerisinde eğer o şahsiyet oluşmazsa orada da problem doğuyor.
Amenna.
Orada
amen
da problem doğuyor.
Amenna. Şahsiyet dedin mesela, birçok
özgüven problemi oluyor bu sefer.
Birçok cemiyetin, cemaatin hani o tabi olan müntesipleri açısından baktığımızda Hazreti Ömer Efendimiz'e radıyallahu anh, laf mı söylenir yani, ama mescitte bir tane hanımefendi çıkıp ey Ömer sen söyle, Allah'ın getirdiği bir kanuna nasıl şerh koyarsın, nar koyarsın, tavan ve taban yaparsın, Allah bunu develer yükü bile olsa dediğine göre develer yükü bile olur mu diye, şahsiyete bak yani. Ama öbür türlü hani Ömer Efendimiz dedi falan, öyle bir durum yok, kırbaçta doğrulturuz seni diyorlar yani.
Efendimiz'e karşı bile yapmışlar yani.
Ya Hudeybiye'de. Yani protesto var kısmen, çadırlara girip yani biz hacca gitmek istiyoruz, sen bizi yoldan alıkoydun diye. Ya da Yunus'un da diye seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Yolda işte o kendi kendine insanın sigaya çekmesi çok önemli herhalde. Evet. Abi çok zevkli seninle konuşmak da, yine bir araya geliriz. Ben
İnşallah.
Son bir soruyla, bir ara soruyla bitireyim, en azından bir iki nokta üst üste koyalım. Çok ülke gezdin ve orada Türkiye'ye bir bakış var, bir umut. Ya ben de dolaştım, hiçbir zaman... Yemin ediyorum olsa söylerim ya, Dubai olmadı yani gündem. Bahreyn olmadı, Katar olmadı, Suudi Arabistan olmadı, Mısır olmadı. Güçlü döneminde Irak, Libya hiç olmadı. Yani hiç konuşulmadı yani. Dolaştığım ülkelerde hep bir Türkiye var. Bizim orada var, onu bırakalım. O bakış açısı burada gitmeyenler de onun farkında değil. Hani şair diyor ya Arif Nihat Asya, hala ne diye oyunda oynaştasın. Bizim burada bunu fark etmemiz için ne yapılması lazım? Bu sorumluluğu, o saçları ağartan, beyazlatan sorumluluğu ne yapılabilir?
Bizim bu belgeseli...
Anne babalar hani ailede böyle nasıl bir çocuk yetiştirirlerse o sorumluluk...
Şu, bizim bu belgeseli yapmadaki temel yani motivasyonlarımızdan bir tanesi de buydu.
Allah
İnsanları,
razı olsun.
İnsanlar, bir, aileyi anlatacağız. Merhametin, sevginin kaynağı.
Eyvallah.
Coğrafyayla hemhal kılacağız.
Eyvallah.
Çünkü bu coğrafya uzak
coğrafya
değil.
Coğrafyayla hemhal kılacağız. Sorumun cevabı zaten. Allah razı olsun.
Coğrafya süper, uzak değil. Zaten biz
süper
onlarız, onlar biziz. Dolayısıyla coğrafyayla hemhal kılacağız. Coğrafyanın hakikatiyle buluşturacağız.
Eyvallah.
Kendi hakikatimizle önce buluşarak. O da ne?
Süper.
Coğrafyanın fakir olmadığı, zengin oldu, sömürüldü. Sömürülmesine rağmen o insanların ellerindekiyle mutlu olmasını bilip kanaat ettiği ama ellerinden çalınan için de mücadele eden örnek insanların anlatıldığı ve aynı zamanda
eyvallah
bizde bunu tetikleyecek duygular ne? Bir, o zulme uğruyor, sömürülüyor. Elindeki azla da olsa kanaat ediyor. Ben elimdekiyle neden mutlu olamıyorum?
Olamıyorum.
Bir, ellerinden çalındı ha, destek olacağız. Destek olacağız derken sorumluyuz bundan.
Sorumluyuz. Bu hırsızlığı
İki,
durduracağız.
O elindeki imkansızlıkla koşmasını, mücadele etmesini biliyor. Ben neden elimdeki onca imkanla şikayet ediyorum?
Süper.
Yani dolayısıyla bu tarz duygular. Mesela bir çocuğun hikayesini anlattık. Aman'ın hikayesini. Okula gitmek için her sabah erkenden kalkıyor. 5 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre boyunca koşuyor yetişmek için. Aynı zamanda kardeşlerine destek olmak için çalışıyor falan. Zor bir yol. Yol çünkü gelgitten dolayı kapanıyor. Açılıyor deniz, kapanıyor. Bu acayip bir şey. Çok şaşırdım yani ben de.
O vakitte yetişmesi gerekiyor.
Yetişmesi lazım. Seni. Bazen yetişemeyebiliyor. Yolun öbür tarafında kalıyor falan. Biz bu çocuğu aciz göstermedik. Bu çocuk koşan çocuk.
Süper.
O yüzden coğrafyanın biz
hakikati dediğin şey bu olsa
gerek. Edecek şekilde değil, eyvallah. Onuruza edecek şekilde, eyvallah. Bize örnek olacak şekilde.
Allah razı olsun.
Onurlu insanların, güçlü insanların, mücadele eden insanların hikayesini anlattık.
Allah razı
İzleyen,
olsun.
Vah vah vah demiyor.
Eyvallah.
Ah ah ah diyor.
Süper. Allah razı olsun. Aziz dostlarım, TRT'de Aile Olmak belgeseli bölümlerini ailenizle beraber birlikte izlemenizi tavsiye ederim. Emre Karapınar. Ama bir virgül koyduk, nokta da koymadık. Devam edeceğiz inşallah. Yine bir gün bir yerde buluşmak üzere diyelim. Coğrafya bize uzak değil cümlesini şu anda günün baş tacı yapıyorum. Hani bize Bulgaristan'ı yutturdular. 1,5 saat yani şuradan kalktığınızda Viyana'yı unutturdular. 3 saat. Boston'da ne işimiz var dendi. Orada yüz binlerce kardeşimiz katledilirken konuşturmadılar bile. Bırak yardım etmeyi bir dönem. Abluka altında Avrupa onları soykırımla yok ederken. Dolayısıyla hani birkaç spot çekersem konuşmalarından coğrafyanın bir hakikati var. Bunu gizleyen bir takım şeyler var, yapılar var. Onlar kendi hakikatlerine göre, kendi sanal gerçekliklerine göre bir kurgudalar. Şeytana küfretmektense salavat getirmenin önemini de anlamış oldum. Seyahat olmak güzel bir şey, yolda olmak güzel bir şey. Tabii bunu insanın kendi hakikatine doğru bir serüven olarak da söyledin. İnşallah ben Arefe Nefse Arefe Rabbe sırrına da erdirsin Rabbim.
Amin.
Hani kendini bulduğunda Rabbini bulan.
İnşallah.
Kendi olduğunda Rabbini böyle.
Bu arada şey tabii bu
hikmetle ihsan mertebesinde hisseden bir kalbi titreyen kul olmak niyazıyla diyelim.
Bu şey de sebep oldu. Kendi dertlerimizi de unutturuyor yani.
Ya neymiş ki yani değil mi?
Öyle oluyor. Ha bunun bir negatif tarafı da var. Kendi dertlerini çözemeyen bir şey birisine de dönüşebiliyorsun.
Fuzuli demiş ya aşk derdinden hoşem el çek ilacından tabii.
Yani
bu dert güzel aslında yani.
Hatta neydi? Terzi kendi söküğünü dikemezmiş derler ya.
İnşallah da duaya vesile olsun. Amin. Geçmişinize rahmet olsun.
Amin, amin.
Üzerinizde emeği olanlara.
Amin.
Bu yolculukta yol arkadaşı olanlara Rabbim güç kuvvet versin.
Amin. Allah razı olsun.
Aziz dostlarım, Aile Olmak Emre Karapınar'la beraberdik. Çok keyifli, benim çok istifade ettiğim, müstefit olduğum bir program oldu. Umarım Rabbim sizdeki istifadesini de artırır. Gelecek hafta bir başka konu, başka konu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.